küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
2022 yılını kapatıyoruz. Çok az kaldı, iki hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Bu 2023 yılı tabii Türkiye açısından çok önemli olacak. Hem Cumhuriyet'in 100. yılı bağlamında çok önemli olacak, hem de 2023 yılında bir seçim olacak Türkiye'de. Bu bakımdan da gözler Türkiye'de olacak anlaşılan uluslararası ortam açısından. Küresel siyasette de tabii önemli gelişmeler var. Biraz 2023 projeksiyonu yapacağız bugün. Ama onun öncesinde dün Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında petrol bulunma araştırmalarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu ve Gabar Dağı'nda yeni bir petrol sahası keşfedildiğini, yaklaşık 150 milyon varil civarında net bir petrol rezervine ulaşıldığı söylendi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Tabii Türkiye'nin şu andaki mevcut petrol üretimi açısından değerlendirildiğinde Türkiye'nin %92 civarında petrole bağımlı olduğunu biliyoruz. Bu oran gazda, doğal gazda %99 civarında. Yani Türkiye kendi petrolünün sadece %8'ini karşılayabiliyor. Günlük petrol üretimi açısından da devlet ve özel sektör toplamda 80 bin varil bir petrol üretimi gerçekleştiriyor. Tabii ki bu bulunan keşifle birlikte bu oranın 100 bin varile çıkarılması planlanıyor. 12 milyar dolar da bir karşılığı var. Bunun arkasında yatan özellikle çabalardan bahsedebiliriz. Tabii ki bu buluşun kendi başına bir önemi var. Türkiye'nin özellikle milli maden ve enerji siyasetinin bunda ne kadar etkili olduğunu, yapılan yatırımların özellikle arama noktasındaki yapılan yatırımların sadece denizde değil karada da yapılan yatırımların çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine siyasi iradenin bu noktada gerçekten kaldıraç rolü var. Bu işin sürdürülebilirliği açısından ve petrol üretimini her geçen gün arttırması bakımından. Bir özel nokta daha var. Gabar deyince aklımıza geçmiş yıllarda hep terör gelmişti. Terörden arındırılan bölgelerin sadece askeri bir sonuç üretmediğini, aynı zamanda ekonomiyle ilgili doğrudan bir sonuç üretmeye katkı sağladığını görüyoruz. Bu bakımdan da son derece önemli. İstersen buradan başlayalım. Sonrasında da 2023 projeksiyonu yapalım biraz bu programda. Çok fazla başlık var. Enerji demişken Avrupa'nın enerjiyle bir imtihanı var. Çok zorlu bir döneme giriliyor. Hem arz güvenliği bakımından hem de fiyatların istikrarı bakımından. Enerjide nereye gideceğiz? Jeopolitik gelişmeler, Ukrayna Savaşı'nın sürekliliği, devamlılığı, Rusya-Batı arasındaki gerginlik, Amerika-Çin arasındaki gerginlik. Biraz Orta Doğu'ya bakacağız. Orta Doğu'da İran gösterileri devam ediyor hala. Bu bağlamda bir takım gelişmeler beklenebilir. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni yılda muhtemelen bazı hamleleri olacak. Genel bir Orta Doğu değerlendirmesi de yapalım. İstersen petrolden başlayalım. Evet. Ne anlamı var bu yeni bir buluşun ve keşfin? Bize ne söylüyor?
Tabii şunu belki altını çizerek başlamak gerekiyor. Maalesef Türkiye'de Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve enerji üretimiyle ilgili geldiği nokta tam olarak anlaşılabilmiş değil. Büyük bir başarı var burada aslında. İşte Berat Bey zamanında, Berat Albayrak zamanında başlayan, bugüne kadar getirilen.
Kendisi eski enerji bakanı.
Enerjide enerji arz güvenliğinin sağlanması ve üretimin çeşitlendirilmesi konusunda Türkiye gerçekten diğer ülkelere nazaran çok başarılı bir noktaya doğru geldi. Sen de az önce ifade ettin, yani Avrupa'nın olası enerji krizine girdiği, dünyada jeopolitik büyük gelişmelerin olduğu ve enerji arzının kısıtlandığı bir dönemde tam tersine Türkiye kendi arz güvenliğini hem çeşitlendiriyor hem de yeni üretim alanları ve yenilebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla da öne çıkan bir ülke. Tabii şimdi PKK'dan temizlenen Gabar bölgesinde petrol rezervi bulunması ve kuyuların açılarak günlük şu anda minimum 5000 varile ulaşılmış ve bu gittikçe de artacak, senin de ifade ettiğin gibi ulaşılması çok önemli. Türkiye maalesef genel anlamda hem petrol hem doğalgaz konusunda zengin bir ülke değil. Ama milli imkanların geliştirilerek var olan petrol ve doğalgazın bulunması ve işletilmesi yönelik büyük bir hamle yapıldı. İşte Karadeniz'de doğalgaz yataklarının bulunması, milli sondaj imkanlarıyla ve sismik araştırmalarla bunların yapılması tabii daha da anlamlı. Orada 400-500 milyar dolara yakın bir rezerv bulundu ve şimdi 2023 Mart'ı ile birlikte doğalgaz hattı bağlanıyor ve Türk insanı artık kendi ürettiği doğalgazı kullanmaya başlayacak. Bu yaklaşık işte kademeli olarak artacak ve nihayetinde en azından Türkiye'nin ihtiyacının %20'si sadece Karadeniz'deki gaz yataklarından karşılanacak. Anladığım kadarıyla oradaki rezervlerin artması da söz konusu ve yeni şu anda çaba gösterilen bölgelerle birlikte mevcut doğalgaz rezervinin daha da artacağını öngörebiliriz. Yani yeni müjdeler de gelebilir.
Evet, 540 milyar metreküp, yani 60 milyar metreküp evet. Yaklaşık yıllık tüketimi var.
Tüketimi var Türkiye'nin ve gittikçe de yeni havzalar, sahalarla birlikte bu doğalgaz rezervi artacak gibi görünüyor. Nihayetinde Türkiye belki belli bir noktada artık kendi gazını tamamen kendi çıkarabilecek bir noktaya doğru gelebilir. Özellikle işte Doğu Akdeniz'deki olası keşiflerle birlikte. Tabi petrol için de benzer bir durum söz konusuydu. Petrolde Türkiye ortalama kendi ihtiyacının %7'sini 8'ini çıkartabiliyordu. İşte günlük 1 milyon varil ihtiyaçtan bahsediyoruz ve bunun 70-80 bin varili şu anda çıkartılabiliyor. Bunun Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 100 bine ulaşması hedefleniyor. Ama orada da yeni keşifler ve yatırımlarla birlikte belki kademeli şekilde bu oranda artacak. Türkiye açısından dışa bağımlılığın azaltılması, stratejik stokların artırılması, maliyetin düşürülmesi açısından bunlar hep önemli değer ifade ediyor. Ve PKK'dan daha fazla bölge temizlendikçe Doğu ve Güneydoğu'da yeni alanların keşfinde çok olası ben açıkçası görüyorum. Burada iki etken var. Tabii siyasi iradenin güçlü bir şekilde destek vermesi, imkanları ortaya koyması ama yerli milli teknolojinin geliştirilerek artık dışarıya bağımlı olmadan, yabancı şirketlere bağımlı olmadan bu keşifleri yapabilip ve sondaj kuleleriyle hem doğalgazın hem petrolün çıkartılabilme kabiliyeti. Bu çok önemli. Yani savunma sanayinde nasıl bir noktaya geldik ve terörle mücadelede bunun olumlu etkileri varsa enerji alanında da kendi milli imkanlarımızı geliştirmemiz daha fazla doğalgaz ve petrole erişmeyi beraberinde getiriyor. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Tabii Türkiye aynı zamanda bir köprü ülke. Yani büyük enerji kaynaklarıyla Irak, İran, Rusya gibi işte Hazar havzası gibi havzalarla tüketen Avrupa batılı ülkeler arasında bir köprü konumunda. Ama sadece bir köprü olmayı artık Türkiye istemiyor. Türkiye artık bir hub haline gelmek. Yani petrol fiyatında doğalgaz fiyatlarının Türkiye'de belirlendiği bir merkez haline gelmek istiyor. Bunun için de işte bu Ukrayna jeopolitik krizinin yarattığı bazı fırsatlar var. Bunu kullanmaya çalışıyor. Şu anda Rus gazının tamamen Avrupa'ya erişimi kesilmiş ve Türk akımı üzerinden bir kısım cüzi bir miktar sağlanmakta. Bunun ötesinde tabi Azerbaycan gazının Hazar gazının yine TANAP ve TAP üzerinden Avrupa'ya bağlanması Türkiye'nin elini bu anlamda güçlendiriyor. Şimdi son yapılan görüşmelerle birlikte Putin'in bir teklifi de olmuştu. İşte Rus gazının Türkiye'nin batı bölgesinde bir hub haline getirilerek burada fiyatlarını Trakya'dan Avrupa'ya transferi. Bence bunun için büyük fırsatlar var. Türkiye bu fırsatı da değerlendirerek hem kendi gazı ve petrolüyle birlikte bu olası Irak'ta oluşacak gaz, İran gazının ve Rus Hazar gazının birlikte Trakya'da hub haline getirilen bir merkezde toplanması ve burada fiyatlanarak Avrupa'ya satılması. Şimdi, bunların hepsi Türkiye açısından çok önemli diye düşünüyorum.
Tabii burada bütün bunların yanı sıra şunu da eklemek lazım. Türkiye ithalata yani bu anlamda 60 milyar dolar civarında yıllık bir para harcıyor. Bu
piyasa fiyatları
artan fiyatlar düşürüldüğünde Türkiye açısından ciddi bir dış ticaret açının da oluşmasına sebep oluyor. Buna da katkısı olur mu?
Tabii muhakkak. Yani cari açının azalmasını etki edecek. Şimdi doğalgaz için 15 milyar dolar civarında yıllık bir gider var. Bunun %20'sini Türkiye tarafından karşılanacağız. Olmasa en az 3 milyar dolardan bahsediyoruz. Petrol için de 50-60 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun 4-5 milyar doların içeriden karşılanacak olması cari açının baskılanması açısından da önemli olacaktır. Yine tabii Türkiye bu petrol ve doğalgazın kendi üzerinden transferinden gelir elde ediyor.
Daha ucuza alıyor bazen.
Tabii ucuza alıyor. Bir taşıma gelir elde ediyor. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz aslında. Tabii. Ve Trakya eğer bir merkez haline, bir hub haline gelirse burada da çok ciddi Türkiye gelir elde edecek. Tabii bir şeyin altını da çizmek gerekiyor. Yani 2023 ile birlikte Türkiye artık nükleer enerjiyle tanışacak. Elektrik ihtiyacının neredeyse %10'unu nükleer santrallerden karşılayacak. Bu önemli bir arz güvenliğinin sağlanması ve cari açığın azaltılması açısından.
Tabii daha ilk reaktörün devreye girmesi.
Tabii 4 reaktör kademeli olarak devreye girecek. Belki yeni santraller de inşa edilebilir. Bunun için de projeksiyonlar var. Tabii bunun ötesinde daha da başarılı olduğumuz alan yenilebilir enerji konusu. Yani şu anda mesela geçen gün açıklandı. Türkiye birkaç gün önce toplam ürettiği elektriğin 1/4'ünü rüzgar enerjisinden karşıladı. Bu muazzam bir rakam.
Çok önemli.
Keza çok ciddi teşvikler veriliyor. Şirketler yatırım yapıyor. Borsada bu şirketlerin değerleri inanılmaz derecede artmaya başladı. Çünkü geleceğe yönelik çok ciddi bir potansiyel görülüyor. Yine güneş enerjisine yönelik ciddi yatırımlar var ve Türkiye sadece ithal ederek bu yenilebilir enerji altyapısını oluşturmuyor. Burada üretim merkezleri oluşturuyor ve Türkiye şu anda dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi ülkelerinden biri haline geldi. Avrupa'da belki lider konumda. Keza rüzgar enerjisinin de ilgili materyalleri Türkiye'de üretilmeye başlandı. Tabii mesela bu TOG'la birlikte düşünmek lazım bu. Yenilebilir enerjinin üretici elektrikle birlikte artık araçlarda, TOG'da ve diğer elektrikli araçlarda bunlar tüketilecek. Tabii bunun depolama kapasitesiyle ilgili Türkiye'nin ciddi yatırımları var. Şu anda yenilebilir enerjiyle ilgili en büyük meydan okuma anlık enerjiyi alıyorsunuz ama depolama noktasında ciddi sorunlar yaşıyorsunuz. Yani güneş verimliliği düşünce güneş enerjisinden evet. elde ettiğiniz enerji düşüyor veya rüzgar için keza aynı şey geçerli. Ama petrol ve doğalgazda böyle bir sorun yok. İşte bunu bu handikapı azaltabilme yönelik şirketler Türkiye'de evet. şu anda depolama sistemlerine yani yenilebilir enerjiden elde edilen elektriğin depolanacağı hibrit sistemler oluşturuyor. Buna yönelik ciddi yatırımlar var. Yine işte araç elektrikli araçların pil sistemlerine yönelik Türkiye'de ve bunların emtiyaları bu raw materyaller dediğimiz ender materyallere yönelik yatırımlar var. Türkiye'nin bu konuda bence çok başarılı. Yani savunma sanayindeki başarı daha biraz görünür oluyor. Petrolle mücadele. Ama bu elektrik altyapısı, enerji altyapısı, yenilebilir enerji konusunda Türkiye'nin geldiği nokta bence yeteri kadar yanıtılamıyor. Dünyada gerçekten bu anlamda da zirveye giden bir Türkiye var.
Evet. Şimdi enerjiden devam edelim. Bu 2023 projeksiyonunu biraz masaya yatıralım. Enerji tabii çok ciddi bir mesele haline dönüştü. Doğru. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın enerjiye olan ihtiyacı had safhada. Her ülkenin bağımlılık oranları farklı ama bir bütün olarak savaş, fiyatlar ve tedarik konusunda evet. bir kriz ortaya çıkardığı için Avrupa'nın yeni arayışlara girmesini de beraberinde getirdi. Bu krizin özellikle de iç siyasette bir takım yansımaları oluyor. Her geçen gün bunu görüyoruz. Arayışına devam ediyor. 2023'den beklentin ne bu anlamda?
Yani enerji piyasaları konusunda çok iyimser olamıyoruz 2023'e. Genelde uzmanların beklentileri de mesela Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol Bey'in mesela bu konuda analizleri var. Avrupa'yı özellikle iyi günler beklemiyor diyor. Evet şu anda hava şartları normalin ötesinde sıcak olduğu için şimdilik Avrupa iyi idare ediyor ama ağır kış şartlarıyla birlikte ciddi elektrik kesintileri yaşanabilir. Orada hava kuraklığı nedeniyle nükleer santralleri de Fransa yeteri kadar çalıştıramıyor. Bu da genel elektrik üretim piyasasında Avrupa'da ayrı bir baskı oluşturmuş durumda. Keza yine Ukrayna'ya artık elektrik sağlamak zorunda kaldı Avrupa devletleri. Bu da bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda depolama tesislerinde %95 civarında dolu olduğu ifade ediliyor doğalgaz bağlamında. Yine Almanya hızlı bir şekilde LNG tesislerini oluşturdu. LNG ithal etmeye başlayacak ama yine de eğer ağır kış şartları bastırırsa Avrupa'da enerji konusunda çok ciddi kısıntılar yaşanacağını, ciddi tasarruflara ihtiyaç doğacağı ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği öngörülüyor. Tabii Rusya enerji arzında dünyanın en büyük oyuncusuydu aslında. Yani hem petrol üretiminde hem doğalgaz üretiminde eşsiz bir kaynaktı. Şimdi bunu yaptırımlarla baskılamaya çalışıyorlar. Son olarak sen de takip ettin. Petrole tavan fiyatlaması getirdiler. $60 bir rakamdan bahsediyoruz ve Rus petrolünü 60'lardan fazla alan şirketlere bu ürünün satmasını engelleyecek şekilde yaptırım. Sigorta engellemesi vesaire gibi şeylerden evet. bahsediyoruz. Tabii bu Türkiye'de de sorun oldu biliyorsun. Boğazlar
trafik oluştu. Geçmeye sigorta çalışan, maliyetleri vesaire.
Yeterli sigorta güvencesi olmayan gemileri Türkiye durdurdu. Çünkü Türkiye'de böyle bu riski almak istemiyordu. Yani. Evet. Türkiye artık yeni bir oyuncu. Yani Avrupalılar da şaşırdılar yine. Yeni Türkiye'yi hazmetmekte. Aslında her bir başlıkta zorlanıyorlar. Eski Türkiye olsaydı bunları hiçbir şekilde müdahale olmayacaktı. Evet, ama yeni Türkiye bana rağmen bunu yapamazsın dedi. Benim çıkarım daha önemli dedi. Avrupa'nın dedi yaptırımı beni bağlamaz burada. Birleşmiş Milletler yaptırımından bahsetmiyoruz dedi. bana güvence vereceksiniz. O sigorta güvencelerini vermezseniz ben bu gemileri geçirmem dedi ve dediğinde de başarılı oldu. Şimdi o güvenceleri Türkiye'ye vermek durumunda kaldılar ve Türkiye o boğazları yeniden açtı. Tabii şimdi potansiyel risklerin başında Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Rusya'nın hem doğal gaz hem petrol piyasasında baskılanması ve bunun yerine ama alternatif kaynak var mı? Şu an için görünmüyor. Amerika mesela Venezuela ile yeniden ilişkileri normalleştirip Venezuela'yı sisteme dahil etmek istiyor. Şimdi olası risklerden bir tanesi de İran ve Libya. Yani Rusya'yı bir kenara bıraktığımızda bile şimdi İran önemli bir petrol arz sağlayıcısı ve İran'ın aynı zamanda nükleer programı var ve burada bir nükleer anlaşma hayata geçemiyor. Artık İran'ın nükleer silah geliştirme noktasında o geri dönülemez eşiğe ulaştığına yönelik iddialar var en azından İsrail cephesinde ve İsrail burada Amerika üzerindeki lobi gücünü kullanıp ortak bir operasyon yapma ihtimali çok olası görünüyor. Amerika bunu kabul etmezse tek taraflı bir operasyon, hava operasyonu da işte F-35'leri vesaire kullanarak İran'a gerçekleştirebilir. Bu da İsrail-İran arasında 2023 yılında bir çatışma anlamına gelecektir.
Evet.
Tam bir konvansiyonel büyük savaş olmasa bile vekil unsurlarıyla İran kesinlikle yanıt verecektir. Ve petrol piyasasında da ciddi tabii aksamalar olabilir. Hürmüz Boğazı'nda yine çeşitli boğazlarda da bu anlamda bir durum olabilir. Diğer bir tehdit ise Libya. Libya'da seçimlere gidemiyor. Sistem yine kilitlendi. İki taraflı bir yapı var. Orada da olası gerginlikler, çatışmalar Libya'nın üretimini düşürebilir, ihracatını zayıflatabilir. Bunun gibi çeşitli risk unsurları varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin 2023 yılında da ciddi anlamda tehdit altında olacağını öngörüyoruz. Tabii şimdi enerji piyasasını dengeleyen unsurlardan bir tanesi küresel resesyon aslında fiyatlanması. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon düşmeye başladığını gördük. Bugün gelen rakamlar mesela beklentilerinde altındaydı. 7.1 geldi.
Evet.
Çin sıfır Covid politikasından çıkıyor artık. Üretim artıyor.
Üretim artıyor.
Bu da petrole, doğalgaza, enerji emtialarına genel anlamda talebin artması anlamına gelir. İşte Rusya'ya yönelik yaptırımları baskılayan şey bu enerji arzındaki düşüşe karşı talepteki düşüştü. Ama şimdi talep yükselirse oradaki makas artacak ve bir anda sert bir şekilde petrol doğalgaz fiyatlarının artmaya başladığını görebiliriz. Ama bu küresel resesyonla ilgili olacak diye düşünüyorum. Şimdi, yani resesyon olmayacaksa, evet, yavaş yavaş çıkılacaksa bu süreçten emtia fiyatları ve enerji ile ilgili başlıklar, işte petrol doğalgaz fiyatları çok astronomik şekilde artabilir.
2023'te mutlaka izlememiz gereken en çok riskli olan sorundan, temadan, olaydan veya bölgeden, evet, en az riskli olana kadar şöyle bir 5-6 tane sıralama yapsan nasıl bir sıralama yapardın? En fazla neyi takip etmemiz gerekecek 2023 yılında?
Ya tabii Türkiye'yi merkeze alırsak Türkiye'nin etrafındaki risklerin başında hala Ukrayna-Rusya savaşı.
Ukrayna-Rusya savaşı.
Bu eskale olabilir. Farklı alanlara doğru yayılma istidadı gösterebilir. Bu bence önemli. İki, İran. İran'ın hem toplumsal olaylar biliyorsun baskılanamıyor. Evet. Bazen düşse bile bir tekrar artış seyrediyor. Çünkü devletle halk arasında ciddi bir makas var. Ve bu bölgesel olarak bir yayılma gösterebilir. İran'a yönelik yine üçüncü başlık olası bir İsrail-Amerika hamlesi. Bu bence önemli bir risk Türkiye açısından da. Çünkü Türkiye yönelik ciddi bir yeni mülteci dalgasını yaratabilir.
Böyle bir şeyin olasılığını, evet, yüksek mi görüyorsun yoksa?
Yani bu tabii tam olarak öngörebilmek
mümkün değil. Bu neden peki? Değil. Neden?
Yani burada
İran'ın dinamik ne?
Tetikleyen dinamik İran'ın hareket tarzı ve nükleer anlaşmanın bir türlü yapılamaması. İran gerçekten bu anlamda çok taviz vermiyor. Elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Özellikle de bu enerji piyasasında yaşanan Rusya'ya yönelik yaptırımlar. İran'a bana muhtaçlar şu anda. Benim petrolüme muhtaçlar. Bana yönelik bir hamle yapamazlar düşüncesini oluşturuyor. Ama burada işte İsrail de eğer nükleer silah elde etme noktasında geri dönemez bir çizgi olduğunu düşündüğü an asker olarak müdahale edebilir. Bu da çok ciddi bir kaotik bölgesel çatışmaya neden olabilir. İran, Irak'taki, Suriye'deki, Yemen'deki, Lübnan'daki güçlerini kullanarak vekil unsurlarını İsrail'in ve Amerika ve şirketlerine yanıt verecektir. Bu da bölgesel bir kaosu bence tetikleyecek. Diğer bir riskli gelişme Türkiye için Irak'ın bütünlüğü. Irak'ta evet şimdi Sadır geri hamle yaptı. Orada İran'a yakın Şii koalisyonu görece güçlendi ve geçici de olsa bir başbakan atamayı başardılar meclisin onayıyla. Ama bu geçici bir ve tekrar erken seçimler olacak Irak'ta. Orada yaşanacak bir kaos yine Türkiye'yi bence olumsuz etkileyebilecek ciddi bir potansiyele sahip. Diğer bir tabii daha büyük jeopolitik gelişmesi Çin ve Rusya Amerika ve Şehirler arasındaki
oraya geçmeden Türkiye için olası risklerden yani bölgesel kompleks bağlamında Suriye'yi nereye koyuyorsun?
Tabii burada? Suriye Yunanistan başlıkları her zaman var. Bunlar yönetilebilir mi? Önemli soru işareti. Özellikle Suriye konusunda fırsatlar da var, riskler de var. Fırsatlardan bir tanesi Rusya'nın arabuluculuğuyla Türkiye'nin Suriye rejimiyle belli bir noktada uzlaşabilmesi. Bu eğer gerçekleşebilirse Türkiye'nin eli tabii çok güçlenir. Ama burada rejimin taviz verip belli alanlara Türkiye'nin tezlerini kabul etmesi gerekiyor. İşte siyasal reform, muhalefetin entegre edileceği bir anayasayla birlikte siyasal çözüm süreci, mülteci meselesi ve PKK ile mücadele. Bunlar tabii önemli ana başlıklar. Bu konuda gelişmeler olabilir. Türkiye'nin tabii olası bir karar harekatından bahsediyoruz. Aha. 2023'ün ilk aylarında Suriye'de bir karar harekatı söz konusu olabilir. Aha. Bu da tabii Amerika ile yine Rusya ile İran ile Türkiye'nin ilişkilerini gerginleştirebilme potansiyeline sahip. Yunanistan'da belli bir kriz havası her zaman var ve bu yönetilmeye çalışılıyor. Bu konuda tabii gerginlikler artabilir. Küçük çaplı çatışmaların yaşanma riski de söz konusu. Özellikle Yunanistan'ı kışkırtan Fransa gibi ülkeler, yine Amerika ve Şehitler'in tavrı da burada belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ancak tabii Ukrayna meselesi devam ettiği sürece Yunanistan arkasında ülkelerin böyle risk alması da çok olası görünmüyor.
Peki tamam, bu yine ABD Çin'e geçmeden önce bunlar riskli gördüğün, yani ben şöyle gruplandırdım. Evet. Ukrayna, İran ve Irak'dan etkilenebilir Türkiye. Evet. Suriye'yi etkileyebilir, Yunanistan meselesinde yönetebilir.
Doğru.
Ya da iki tarafta yönetebilir.
Doğru,
veya
öyle düşünüyorum.
Peki biraz olumlu, yani fırsat olarak gördüğün şeyler
fırsatlar şu, bir defa
yani?
Türkiye çok ciddi bir normalleşme süreci başlattı. Hem bölgesel normalleşme hem ki Türkiye'nin içine dahil olduğu bir süreç. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, şimdi Mısır buna entegre oluyor. İsrail keza. Bu tabii Türkiye'nin hem ekonomisi açısından hem siyasal duruş açısından onun önünü açacak gelişmeler bunlar. Hı hı. Türkiye'nin 2023 yılında çok olumlu bir fotoğraf var bu anlamda. Diğer bir mesele ise dünyadaki enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin pozisyonu, çok jeopolitik açıdan stratejik değerimiz çok daha fazla artacak. Hani bu Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu jeopolitik etki zaten Türkiye'yi önemli bir yere taşımıştı. İşte tahıl koridorunu yöneten, küresel gıda güvenliğini sağlayan bir ülke, yine iki ülke arasındaki müzakerelerde merkez ülke olmasından bahsediyoruz. Ama aynı zamanda Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde de Türkiye'nin kritik önemi daha da artacak. Bu da Avrupa devletlerinin Türkiye'ye yaklaşımını çok daha olumlu bir noktada bence.
Yani Avrupa-Türkiye ilişkilerinde 2023 yılında
tansiyonun
olmadığı,
Avrupa tarafından tavizler verilerek daha olumlu geçeceğini, bunun da Yunanistan meselesinde de etki yaratacağını düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin eli bu anlamda daha güçlenebilir.
Peki küresel gelişmeler açısından neler söyleyebilirsin?
Ya burada tabii en önemli mesele yine Ukrayna-Rusya savaşı olmaya devam edecek. Yaptırımların boyutu Rusya'ya karşı artabilir. Kış ayları geçtikten sonra baharla birlikte savaş eskale olabilir. Bu da tarafların pozisyonunun daha sertleşmesini beraberinde getirebilir. Olumsuz bir senaryoda bahsediyoruz. İşte enerji arz güvenliği ve emtiaların baskılanması yine resesyondan çıkan dünyanın talep artışıyla birlikte ciddi bir fiyatlanmaya neden olabilir. Bunlar önemli risk unsurları. Yine nükleer mesele gündeme zaman zaman geliyor. Bu gelmeye devam edecektir. Rusya'ya yönelik daha farklı adımlar atılabilir. Mesela şimdi bugün İngiliz Savunma Bakanı Wallace bir açıklama yaptı. Ruslar uzun menzilli sistemlerle Ukrayna halkını hedef alırsa biz de daha farklı silah sistemleri vermeyi değerlendiriyoruz. Daha uzun menzilli Rusya'yı vurabilecek silah sistemleri. Şimdi ABD'nin ve İngiltere'nin kırmızı çizgisi Ukrayna'ya yönelik Rus topraklarının vurulmasını istemiyorlardı. Şimdi son günlerde işte çeşitli dronlarla hava üslerini vurmaya başladığını gördük. Rusya'nın içinde 400 kilometre, 500 kilometre derinlikte. Şimdi yeni silah sistemleriyle birlikte Ruslar Ukrayna elektrik altyapısını vurmaya devam ederlerse muhtemelen müttefik güçler de Ukrayna'yı bu şekilde destekleyecekler ve Rusya'nın içine yönelik bu tip saldırılar gerçekleşebilecek. Bu da işte savaşı eskale edebilecek bir şey. Diğer bir mesele ise tabii ABD-Çin. ABD ile Çin'in ilişkileri nasıl yönetileceği bence 2023'ün belirleyici unsurlardan biri olacak. Burada taraflar işte Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı meydan okumalarla yüzleşmek için biraz daha ılıman tonda mı gidecekler? Yoksa orada da bir eskalasyon olacak ve ticaret savaşları sertleşecek mi? Bunu göreceğiz tabii. Burada benim beklentim hani iki tarafında daha itidalli hareket edeceği. Çünkü gerçekten dünyanın büyük meydan okumaları var. Bundan hem Çin hem ABD zarar görüyor. bir de ikisi birbirine karşı daha fazla böyle tırmanışa giderse yönetilemez bir noktaya doğru süreç gidebilir. Hı-hı. Ama tabii orada da riskler var. İşte bir Tayvan meselesi yine kendi varlığını koruyor. Çin'in kendi içinde ciddi meydan okumaları var. Ekonomik sorunlar var. Şimdi sıfır Covid politikasından çıkıyor. Doğal bağışıklığını kazanamamış 1.2-3 milyar insandan bahsediyoruz. Bu Çin'i nasıl vuracak? Çin'den tekrar dünyaya nasıl bir etki yaratacak? Çin'in işte emlak krizi var. Mortgage ile ilgili çok ciddi problemler var. Üstü örtülmüş ekonomik problemler var. Bunlar tezahür ederse, daha belirgin olursa dünya ekonomisine ciddi etkiler yapabilir. 2023 bağlamında da Çin'den
bunlar makro olacak. Şey. Evet. Başka bir risk unsuru yani 2023 uluslararası küresel terörizm mesela. Evet. Yani terörün yeni sanki merkezlerinden bir tanesi Afrika olmaya başlıyor gibi gözüküyor. Özellikle DAEŞ'in Afrika kollarının yeniden bir araya geldiği, gücünü pekiştirdiği. Ben artık neredeyse her gün büyük kitlere halinde silahlanmış, propaganda faaliyetlerini derinleştirmiş, eleman teminini arttırmış bir DAEŞ Afrika.
Orada tabii Fransa'nın enkaz bırakmasının çok büyük etkisi oldu. Yani maalesef Fransızlar birçok ülkede girdiler, asker çıkardılar, sonra geriden kaz bırakarak kısmen çekildiler. Ve oradaki sosyoekonomik sorunlar, yönetim zafiyetleri, darbeler vesaire bunlar Afrika'daki istikrarsızlığı artırıyor ve DAEŞ içinde yayılacağı bir kanser hücresi gibi düşün. Bağışıklık sistemi zayıf bir bölge. Ama tabii DAEŞ'in Irak ve Suriye'de güçlenmese eğer ve Afganistan'a dahil bu havzada, Afrika'da ben o kadar tutunabileceğini düşünemiyorum. Çünkü komuta kontrol yapısı ve merkezi hala Irak, Suriye, Afganistan ekseninde. Evet, yerel unsurları tekrar tezahür ediyor, baş kaldırıyor ama böyle küresel sistemi tehdit edecek bir terör yapılanmasına dönüşemez. Eğer Irak, Suriye ve Afganistan'da yeniden güçlenmezse, ama bu bölgelerde de tabii siyasi istikrarın çok zayıf olduğunu görüyoruz. Suriye rejimi şu anda ayakta duramıyor. Muazzam bir ekonomik iflasın eşiğinde. Sadece son 2-3 ayda para birimi %70-80'e yakın değer kaybetti. Şu anda elektrik veremiyor. Kamu kurumları çoğunlukla kapalı. Yani tam bir failed state'den bahsediyoruz. Rusya'nın zayıflaması, İran'ın kendi iç meselelerine odaklanması Suriye rejimini de zayıflatıyor. Lübnan zaten çökmüş durumda ekonomik olarak. Yani bunlarda tabii büyük meydan okumalar. DAEŞ buralarda güçlenirse Afganistan'a, Afrika'daki etkisini daha da artırabilir.
Evet, bu geçtiğimiz Çin bahsinden konuşurken sormadım orada. Tamamlamanı bekledim. Körfez, Suudi Arabistan, evet. Çin ilişkileri. Şimdi çok önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Bu ABD için bir meydan okuma.
3 gün kaldı. Normalde bir Çin devlet başkanı için bu kadar uzun süre kalması pek beklenmeyen bir
pandemi
durum.
Pandemi sonrasında pek zaten ziyareti yok.
İkincisi Selman, yani Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın başbakanı şimdi. Çok ağırlama bakımından inanılmaz bir gösteri sergiledi. Amerikalıları biraz kızdıracak ölçüde. Ona ne diyorsun?
Ya çok açık bir gerçek var. ABD güç kaybettikçe boşluğu.
ABD işte çıkıyor, Çin mi geliyor?
Yani öyle kısmen bir böyle bir görüntü var. Amerika ve şirketlerin Biden döneminde özellikle Körfez ilişkileri çok kötü. Zaten Suudi Arabistan, Birleşik Arapları hemen ilk tepki verdi. Türkiye ile hani normalleşme çabalarının bir sebebi de Amerikan şemsiyesinin artık yavaş yavaş kapanmaya başlaması. Özellikle bu petrol meselesi yüzünden zaten Suudi Arabistan'la ABD karşı karşıya geldi. Biden tüm taleplerine, arzusuna rağmen OPEC Plus üyesi olarak Suudi Arabistan üretimleri kısarak petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor. Ruslarla birlikte hareket ediyor. Bu ABD'liler tarafından tabii tepkiyle karşılandı ama evet, müdahil olamıyorlar. Şimdi Çin'le yakınlaşmaya başladığını gördük. Hem ekonomi anlamında hem askeri anlamda. Bu ABD'nin güç kaybettiğinin bence en önemli tezahürlerinden bir tanesi.
Şimdi Can sen yaptın. O zaman ben de askeri olmayan konularla ilgili bir tahminde bulunayım. Bir kere ekonomi meselesi, resesyon.
Doğru.
Avrupa'nın karşı karşıya kalacağı muhtemel senaryolardan bir tanesi. Girilemeyebilir ama sanki enerji krizinin sebep olduğu enflasyon merkezli mücadelede resesyonu tercih edecekleri anlaşılıyor. 2020 yılına dolayısıyla bu damga vurabilir. İkinci alan geçtiğimiz yine ay sanırım yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 10 risk arasından 5 tanesi iklim değişikliğiyle ilgili. Burada ne var? Biyo çeşitlilik kaybı riski, aşırı hava ve durumlarının neden olduğu çevresel felaketler.
Kesinlikle.
Bunlarla bağlı olarak gıda krizi, Afrika tabanlı gıda krizi ki şu tahıl krizi bağlamında yaşadığımız sadece gıda ile ilgili gibi gözüküyor ama gübre ile ilgili bir sorun var. Bu Afrika'daki ekilebilir alanların önümüzdeki yıl %20 oranında verimliliğini düşürme riski var. Buna bağlı olarak da bir taraftan göç, bir taraftan da çatışmanın derinleşmesi. O yüzden ben de buraları izlememiz gerektiğini 2023 yılında düşünüyorum. Buna bağlı olarak da küresel yönetişim kurumları, yani Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, diğer kuruluşlar bunlara nasıl cevap üretecekler? Burada da bir krizin, yönetişim krizinin derinleşmesi söz konusu olabilir. Çünkü devletler uzlaşamıyorlar. Senin biraz önce söylediğin ABD, Çin'de ılımlı bir politika mı benimseyecekler? İtidali mi tercih edecekler? Yoksa farklı cephelerde, ekonomi cephesinde veya işte teknoloji cephesinde biliyoruz.
Çip krizi. Hala devam ediyor.
Dolayısıyla hangisini tercih edecekler? Bu ikisinin tercihleri çünkü küresel sistemdeki uluslararası kurumların politikalarını da belirliyor.
Kesinlikle.
Dolayısıyla biraz uluslararası politikaya bağlı.
Çin, Rusya'nın daha ne kadar fazla ezilmesine
tahammül edecek. Evet. Dolayısıyla bu askeri olmayan konuları da 2023 yılında takip etmemiz gerekecek. Evet, evet Can, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Birçok konuyu konuştuk. Haftaya yine bu bağlamda konular önümüzde olacak. Tartışmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, haftaya yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.